Leyla, Alexander Cavelius, 10. Ayrım. Milan aşağıda beni bekliyordu. Sürekli beni konuşturmaya çalışıyordu. Bir süre sorularını bir kağıda yazdı ve benden yanıtlarını yazmamı istedi. Hiç tepki vermediğimi görünce herhalde okumam yazmam olmadığını düşündü. Bu nedenle basit ödevlerle çalışmaya başladı. Çizgi adamlar yapıp bana da aynısını yapmamı söyledi. Ama bütün bu denemeleri başarısız kaldı. Gündüzleri gergin bir halde bir koltuğa çöküyordum. Bu toplulukta kendimi bir an bile güvende hissetmiyordum. Adamlar dışarı çıktıklarında genellikle beni de yanlarında götürüyorlardı. Tek başıma dışarıya bir tek adım atmaya cesaretim yoktu. Günler hep birbirinin aynı geçiyordu. Birlikte yemek yiyor ve evi topluyorduk. Sonra adamların yarısı nöbetlerinin başına gitmek üzere evden çıkıyorlardı, diğerleri evde kalıyordu. Oturma odasındaki televizyon çoğunlukla açıktı. Ben de diğerleri gibi haberleri izliyor ama hiçbir şey anlamıyordum. Sırp programları oldukça tek taraflı haber veriyordu. Sadece öteki taraflar öldürüyor, yağmalıyor ve katlediyordu. Sırplar sadece kendilerini savunuyorlardı. Savaşın gidişatı ile ilgili bundan başka bir şey öğrenemiyordum. Gerçi adamlar arada sırada hangi cephenin geri çekildiğine dair konuşuyorlardı ama bu konuşmalar bana pek fazla bir şey anlatmıyordu. Bir yerde uzun süre oturduğumda hemen uykuya dalıyordum. Geceleri de kütük gibi uyuyordum. Kafam boş kalıyordu. Orada hiçbir şey yoktu. Düş yoktu. Sadece karanlık vardı. Düzenli beslenme bana iyi gelmişti. Kendimi biraz canlanmış hissediyordum. Düşüncelerim yine kaçmaya odaklanmıştı. Planı çoktan belirlemiştim. Her sabah 3 adam nöbete gidiyordu, diğer 3'ü evde kalıyordu. Bu 3 kişi her zaman olduğu gibi terasta kahve içiyordu. Onlara el işaretiyle tuvalete gitmek istediğimi anlatacaktım. Orada gizlice pencereden kaçabilirdim. Sonra nereye gidecektim? Bu kadar ilerisini henüz düşünmemiştim. Önce biraz güç toplamalıydım. Belki gittikçe yaklaşan 5. ordu beni daha önce kurtarabilirdi. Silah sesleri çoktan duyulmaya başlamıştı. Ne kadar uzun süre dinlenirsem ağrılarım bana o kadar fazla acı veriyordu. İşkenceler sırasında bir şey hissetmemiştim. Ama bedenimin ansızın birçok parçaya ayrılacağı hissine kapılıyordum. Her şey bana acı veriyordu. Başım dönüyordu. Bu arada yönümü kaybediyor ve kör gibi odayı yokluyordum. Bir başka sefer bir bardağı tutmak istedim ama yapamadım. Elim masanın kenarına çarptı. Bedenimi artık kontrol edemiyordum. Rahmime iğneler batıyordu. Sanki donmuştum ve yavaş yavaş çözülmekteydim. Bu acılara karşın soluk alıyordum. Hatta ailem bir an düşüncelerimde tekrar belirdi. Bu çoğunlukla adamların kolluklarını derede yıkarken oluyordu. Bir polis bana bunu nasıl yapıldığını göstermişti. Hafif kaçık olduğumu kabul ettiği için her küçük el işini bana önceden gösteriyordu. Kollukları suya sokarken annemin yüzünü gözümün önüne getirmeye çalışıyordum. Başlangıçta zordu. Onun nasıl göründüğünü tamamen unutmuştum. 8 Temmuz 1994 Cuma. 6 aydan sonra Haziran'ın maaşını aldık. 120 mark. Annenin günlüğünden. Yaklaşık 7 gün sonra Milan bana tatile çıkıyorum ve 2 hafta sonra döneceğim diye haber verdi. Endişelenme. Ve çıkıp gitti. O andan sonra bana karşı olan davranışlar hemen değişti. Bana can sıkıcı olan ama kapı dışarı edemedikleri bir kedi gibi katlanıyorlardı. Eskisi gibi düzenli olarak yiyecek bir şeyler veriyorlar, ben de yine eskisi gibi kimseyle tek kelime konuşmuyordum. 2 gün sonra dehşet benim için tekrar başladı. O zamana dek adamlar bir tek damla alkol almamışlardı. Ama o akşam işlerinden biri sallanarak oturma odasına girdi ve kavga çıkarmaya çalıştı. Çevresine küfretti ve sonunda tabancayla evin içinde ateş etmek istedi. "Kes şunu," diye sövdü diğerleri. Sonunda bir yolunu bulup onu sakinleştirmeyi başardılar. Ben bu arada gizlice odama çekilmiştim. Milan gittiğinden beri orada yalnız uyuyordum. Gece yarısı sarhoş olan adam yavaşça kapımı açtı. Hemen ardından yatağa çöküp pantolonumu çıkartmaya çalıştı. Yıldırım çarpmış gibi ayağa fırladım. İçki kokusu ortalığı kaplamıştı. Kendimi öylesine kuvvetlice sarmalamıştım ki birlikte yere yuvarlandık. İki güreşçi gibi konuşmadan yerde debelenip duruyorduk. Onun kollarından kurtulmayı başardım ve dışarı kaçtım. Ardımdan söylenerek sendeledi. Ama ben çoktan evin kapısından dışarı çıkmıştım. Dışarıda soluk soluğa sırtımı evin duvarına dayadım. Sarhoş herif kız kaçtı diye ortalığı şamataya boğuyordu. Hemen ardından ayak sesleri duydum. Polislerden biri beni evin arkasında buldu. Neden kaçtın diye sordu. Ama sustum. Onlardan hiçbiriyle konuşmak istemiyordum. Beni oturma odasına geri getirip sarhoşun üzerine yürüdü. Ona bir şey yapmak istedin. Sarhoş adam böğürerek yanıtladı. Bu küçük fahişenin kurtarıcısı rolünü mü oynuyorsunuz yoksa? Benden daha iyi olduğunuzu mu sanıyorsunuz? Adamlar tekrar birbirlerine girdiler. Dişlerimi sımsıkı kenetlemiş halde bu tartışmayı izliyordum. Sonunda artık kimsenin beni korumayacağı konusunda anlaştılar. Dayak yemiş köpek gibi yukarıdaki odama çıktım. 3 gün sonra yine aynı şey oldu. 3 adam her zamanki gibi nöbete gitti. Diğer 3'ü de evde kaldı. Komşu eve bir Sırp sahra mutfağı yerleştiği için evde kalan 2 polis yeni gelenleri merak ederek oraya bakmaya gitti. 3. adam beklenmedik bir anda ardımda belirdiği sırada banyoda yüzümü yıkıyordum. Oldukça uzun boyluydu, sarışındı ve çelik mavisi gözleri vardı. Sonunda yalnız hızlıyor homurdanarak kapıyı kapattı. Bu herif o zamana dek bana hep nazik davranmıştı. Birden ne olmuştu ona? Sarhoş bile değildi. Köşeye sıkıştırılmış bir hayvan gibi önünde sindim. Sonra hızla koştum. Onun önünden kaçmak istiyordum. Ama beni bileğimden yakaladı. Polis parmağını karnımın altında kabaca bastırdı. Şiddetle karşı koyduğum için bana vurdu. Tıpkı daha öncekiler gibi bana pis bir sürtük ve daha buna benzer birçok şey olduğumu söyleyip küfretti. İşini bitirdikten sonra hiçbir şey söylemeden oradan sıvıştı. Tamamen harap olmuş bir durumda yerde yatıyordum. Lavaboya tutunarak ayağa kalkarken başım zonkluyordu. Yüzüm şişmişti. Vücudum çürükler içindeydi. Yine de askerler sanki hiçbir şey fark etmemiş gibi davrandılar. Bana tecavüz eden herif ben içeri girer girmez hemen dışarı çıktı. Bu kabus hiç bitmeyecekti. Buradan gitmeliydim. Ama nereye? Hiçbir yol göremiyordum. Yine her şey eskisi gibi devam etti. Yine derede diz çöküp kollukları yıkıyordum. Bir ara yabancının biri yanıma yaklaşıp benimle gevezelik etti. Merhaba, ben yeni komşunuzum. Şuradaki sahra mutfağından geliyorum. Adım Darko Miri. Ya seninki ne? Koyu renk saçlı tombul adam çingeneye benziyordu. İri gözleri dostça bakıyordu. Sessizce ona baktım. Darko ertesi gün yine derenin başına geldi ve benimle gevezelik etmeye çalıştı. Biz Bosanski Novi'den geliyoruz. Burada ne yapıyorsun? Herhalde sen de bir polissin. Bu ev senin mi? Bu kez daha uzun ama kendi kendine konuştu ve sonunda kollarını çaresizce yukarı kaldırarak yakındı. Neden hepiniz böyle kendinizi beğenmişsiniz? Kimse bizimle konuşmak istemiyor. O zaman gözlerimden yaşlar boşandı. Bütün bunlar artık dayanılacak gibi değildi. 3 hafta sonra tekrar konuşmaya başlamıştım. Beni bu evde hapis tuttuklarını aceleyle anlattım. Darko, bana hikaye anlatma dedi ve kendini tutamayıp güldü. Şişko kendini tekrar toparladıktan sonra sordu. Adın ne? Leyla dedim korkuyla. Müslüman polislerin Müslüman adı olan bir kadın hapis tutmasını akla almadığı için bu kez daha yüksek sesle gülmeye başladı. Sen delisin diyerek neşeyle bana veda etti. Akşam kapımız çalındı. Sırp sahra mutfağından gelen 5 adam yeni komşularıyla tanışmak istemişlerdi. Polislere hediye olarak sigara ve konserve gibi şeyler getirmişlerdi. Aslında Darko onlara benden söz ettiği için gelmişlerdi. Hepsi birlikte oturma odasında oturup bir yığın saçmalıklar hakkında palavra attılar. Ben de aralarında oturuyordum ama kimse bana dikkat etmiyordu. Yalnızca sahra mutfağından Radko adında biri keskin bakışlarla beni süzüp duruyordu. Daha sonra bana ilk bakışta aşık olduğunu itiraf edecekti. Ertesi gün yine derede bir şeyler yıkıyordum. Başımı kaldırdığımda Radko'nun bana doğru geldiğini gördüm. Sarışın, kıvırcık saçlı bir çocuktu. Boyu yaklaşık benim kadardı. Belki 25 yaşlarındaydı. Bana tatlı bir şeyler verdi. Konuşmadan teşekkür ettim ve çikolatayı yemeye koyuldum. Radko konuşup konuşamadığımı sordu. Evet diye kısaca karşılık verdim. Bu polislerle ne yapıyorsun diye beni sorgulamaya devam etti. Bıkkınlıkla omuzlarımı silktim. Darko'nun kahkahalarından sonra nasıl olsa kimsenin bana inanmayacağını düşünüyordum. Ratko sormaya devam etti. Burada ne yapıyorsun? Çamaşır yıkıyorum. Hiç vazgeçmiyordu. Polislerin aşçısı mısın? Hayır. Her kelimeyi tek tek ağzımdan almak zorunda kalmıştı. 10 dakika sonra çamaşır sepetini taşıyarak eve geri döndüm. O günden sonra Ratko her gün yanımda benim için bir şey getirmeye başladı. Bu kez mısır gevreği getirmişti. Onun hoşluklarına şüpheyle yaklaşıyordum. Ama dostane biri gibi görünüyordu. Sonunda konuşabileceğim birini bulduğum için ben de biraz olsun mutluydum. 5. ordu gittikçe daha fazla yaklaştığı için endişelendiğinden söz etti. Herhalde sahra mutfağını çok yakında taşımak zorunda kalacaklardı. Ansızın bana su ana demesinin benim için bir sakıncası olup olmadığını sordu. Dipnot. Su ana, Sırpça ve Hırvatça'da gözyaşı demek. Duygulandığım için ağladım. Çok uzun zamandan beri kimse benden bir şey rica etmemişti. Ratko gözlerimin bu ada uyduğunu düşünüyordu. Buna karşı çıkmadım. Her zamanki gibi akşam erkenden yatağıma çekildim. Bir kez gözümü kapadım mı artık hiçbir şey duymuyordum. Ansızın üzerimde bir ağırlık hissettim. Hayır diye haykırdım. Üzerime çıkmaya çalışan Hasan'dı. Salyası yüzüme damlıyordu. Karanlıkta bile bu polisin sivri elmacık kemiklerini seçebiliyordum. Aşk yapmakla ilgili bir takım şeyler fısıldadı. Bunun aşkla ne ilgisi vardı? Bu şiddetti. Şiddetten başka bir şey değildi. Ruhuma yapılan saldırıydı. Ona yere yuvarlanacağı kadar kuvvetli bir tekme indirdim. Bir anda yataktan fırlayıp onun üzerinden atladım. Aşağı koşup oturma odasındaki camın kenarında laflayan polislerin önünden hızla geçtim. Fazla düşünmeden komşu eve doğru koştum. Neyse ki giriş kapısı açıktı. Koridorda önüme çıkan ilk kapıyı açtım. Üniformalı bir adam korkuyla koltuğundan sıçradı. Ratko, Ratko nerede? Lütfen bana yardım edin diye ağlayarak yalvardım. Görünüşe bakılırsa burası silah deposuydu ve bu adam da nöbetçi olmalıydı. Afallamış bir halde Ratko'nun yukarıda, odasında olduğunu söyledi. Önce sakin ol, onu getireyim diyerek beni sakinleştirmeye çalıştı, sonra merdivenlere koştu. Odada büyük bir karmaşa hüküm sürüyordu. Sırt çantaları, silahlar, cephaneler yerlere saçılmış duruyordu. Ratko daha merdivenlerin başında, ''Ne oldu su ana?'' diye bağırdı. Oldukça neşeli görünüyordu. Perişan bir halde bir polisin bana saldırdığını ve kendimi son anda kurtardığımı aktardım. ''Ne yapacağımı bilmiyorum.'' dedim hıçkırarak. ''Artık bir yere gitmiyorsun.'' dedi Ratko. Sırp Sahra Mutfağına Kaçış. 30 Temmuz 1994 Cumartesi. Yardım paketleri dağıtıldı. Kocam Katolik olduğu için bana bir şey vermediler. 3 Ağustos 1994 Çarşamba. Radyo 5. Ordu'nun 5 köyü kurtardığını ve Velika Kladuşa'ya doğru hareket ettiğini bildirdi. Annenin günlüğünden. Mutlaka gelirler diyerek telaşla söyleniyordum. Kendimi tamamen kaybetmiştim. Aynı anda polislerin seslerini duyduk. Ratko, saklan diye fısıldayarak birçok makineli tüfeğin düzgün bir şekilde sıralanmış durduğu duvarı işaret etti. Tam onların ardına gizlenmiştim ki kapı açıldı. ''Kız nerede?'' diye sordu polisler. ''Bilmiyorum.'' diye karşılık verdi Ratko. ''Bana banyoda tecavüz eden adamın içeri girip bakabilir miyiz?'' diyen sesini duydum. ''Hayır, bu olanaksız. Burası bizim silah depomuz.'' diye cevap verdi Ratko soğukkanlılıkla. Polislerin bunu kabullenmesi gerekiyordu. Homurdanarak çıkıp gittiler. Bütün geceyi dizlerim titreyerek makineli tüfeklerin ardında geçirdim. Henüz sabahın erken saatinde polislerin seslerini yine duydum. Bu kez sahra mutfağının komutanıyla görüşmek istediklerini söylüyorlardı. ''Kendisi yolda.'' diye açıkladı Darko. Komutan birkaç saat sonra mutfakta her zamanki kontrolünü yapmak isterken polisler onu durdurdular. Komutan onların sorusuna ''Bizde kadın yok.'' diyerek karşılık verdi. Yalan söylememişti. Çünkü oradaki varlığımdan haberi yoktu. Komutan ancak akşam olunca silah deposunda benim farkıma vardı. Umutsuzca önüme baktım. Şimdi hemen polislere gidip bunu haber vereceğim diye öfkeyle söylendi. O zaman Ratko karşısına dikilip onu tehdit etti. Bunu yaparsan O zaman bu lanet olası mutfağı terk ederim. Ratko onun yardımcısıydı. Kulaklarıma inanamıyordum. Biri gerçekten de benim için riske giriyordu. Komutan şaşırmış bir halde önce hasta olan meslektaşına sonra da bana baktı. Ratko ona Müslüman olduğumu ve oradaki polislerin beni en kötü biçimde rahatsız ettiğini anlattı. Komutan o zaman hafifçe öksürdü ve 2 ya da 3 gün orada kalabileceğimi söyledi. Ama hiçbir şekilde daha fazla kalamazdım. Ratko gel diyerek bana eliyle işaret etti. Şimdiye dek hiç bu kadar büyük bir ev görmemiştim. Odalar birbiri ardına sıralanmıştı. Yukarıdaki her iki katta da adamlar uyuyordu. Benim odam da burada olacaktı. Ratko bir alt katta kalıyordu. Burada kalabilirsin dedi ve elime bir anahtar sıkıştırdı. Çabucak odanın içine dalıp kapıyı onun suratına çarptım ve kendimi içeri kilitledim. Ratko kapıyı tıklayıp sordu. İçeri girebilir miyim? Hayır diye yanıt verdim. Ancak o gittiği zaman nerede bulunduğuma göz attım. Yatak olarak birkaç tuğla üzerine bir masa tavlası konmuştu. Üzerinde de yastık ve yorganlar duruyordu. Sandalyeler bile tuğladandı. Bu odadan bir daha dışarı çıkmaya hiç niyetim yoktu. Bitkin bir halde kendimi yatağımın üzerine atıp ağladım. Bu arada anahtarı avucumun içinde sıkıyordum. Benim anahtarım. Bu demir parçasının benim için anlamı inanılmaz derecede büyüktü. Gerektiğinde bana güven verecekti. Ratko o akşam birkaç kez daha kapıya gelip sordu. Beni içeri alacak mısın? Yanıtım her seferinde aynıydı. Hayır. Sonunda bana takıldı. Hala yaşıyor musun? Lütfen beni biraz daha yalnız bırak diyerek ona yalvardım. O zaman nihayet beni rahat bıraktı. Dışarıdan silah sesleri duyuyordum. Bosna ordusu mutlaka buraya girecek ve bu heriflerin hepsini gebertecekti. Hepsi cehennemin dibine gitmeliydi. Önemli olan eve geri dönmemdi. Ancak polisler daha önce yeniden kapıya dayanırsa ne yapacaktım? Ratko herhalde bana yine yardım ederdi. Ama şüphesiz daha sonra komutan beni vururdu. Belki de bu kıvırcık kafa bana tecavüz etmek istediği için bu kadar yardımsever görünüyordu. Öte yandan hemen üzerime atlamayacağını, onunla rahatça konuşabileceğimi hissediyordum. Ama bunu daha önce polislerle de yaşamıştım. Dostça davranışları bir anda değişivermişti. O gece bu düşünceler kafamın içinde uğuldayıp durdu. Gün ağarana dek elimde anahtarla yatakta büzülüp oturdum. Ratko, kahve ister misin diye sordu kapının dışından. O güne dek bu kara sıvıdan hiç hoşlanmamıştım ama ağzımdan evet sözünün çıktığını duydum. Kahveyi odana getireyim mi diye sordu. Yine evet diye karşılık verdim. Anahtarı kilitle dikkatle çevirdim. Ratko 3 dakika sonra elinde bir tepsiyle kapıda duruyordu. 2 fincan getirmiş olmasına şaşırmıştım. 25 yaşındaki genç adam yere oturup bana bir sigara uzattı. İçiyor musun? Daha önce hiç sigara içmediğim halde yine evet dedim. Bana ne olduğunu anlayamıyordum. Bir anda o güne dek sakındığım bütün her şeyi istiyordum. Sigaramdan 2 nefes çektim. Ansızın kusacak gibi oldum ve sırt üstü düşüp bayıldım. Ratko telaşla koşup bir kap soğuk su getirdi ve yüzüme serpti. Tekrar kendime geldiğimde bana meyve suyu ve sandviç verdi. Sanırım bunlar senin için daha iyi dedi gülerek. Sandviçimi ısırırken huzursuz bir şekilde dışarıya bakıyordum. Belki hala beni arıyorlardı. Ratko ne düşündüğümü anlamış olacak ki beni sakinleştirdi. Bizimle kalabilirsin. Komutanı dert etme. Hemen ardından neden askeri polisin eline düştüğümü sordu. Biraz geriye giderek ona beyli olduğumu söyledim. Annemin adı Fatma, babamınki Milan'dı. Kafamın o karışık durumunda babamın ön adını beni genelerden kurtaran askerinkiyle değiştirmiştim. Ailemin soyadı Babik'ti. Ama bu üvey babamın adıydı, benim değil. Kulağa sıkça gelen isimler verdiğim takdirde bu herif belki bana bir şey yapmazdı. Ama buraya nasıl geldin diye üsteledi Ratko. Ona kısaca K'de ortaokula gittiğimi ve Kladuşa'ya bir arkadaşımı ziyarete geldiğimi anlattım. Şehirde birden başlayan savaş yüzünden askeri polise sığınmıştım. O günden beri orada kalıyordum. Neden diye hayretle sordu. Sabırsızca bu konuşmayı bitirdim. Öyle gerekti. Ona gerçeği anlatmaktan korkuyordum. Bunu yaparsam belki aklına bana tecavüz etme fikrini sokabilirdim. Genç adam bana inanmış gibi yaptı. Daha sonra bana kötü bir yalancı olduğumu söyleyecekti. 10. ayrımın sonu, sayfa 133, devamı 11. ayrımda.